Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve'l akibetu lil muttaqin ve's salatu ve's selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ve's salatu ve's selamu aleyke ya Resulallah. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Gül Sohbetleri programımızda Anneler Gülistan'ının Hazreti Sevde Binti Zem'a annemiz Gülistan'ı 24. bölümüyle hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbette selamlıyorum kıymetli dinleyenlerim. Hayırlara vesile olması dileğiyle inşallah Sevde annemizi şimdiye kadar 23 bölüm sizlerle paylaştık. 24. bölüm bu. En son geldiğimiz yer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vefat sahnesiydi efendim. Evet, Resulullah aleyhisselam vefat etmişti. Yürekleri parçalansa da bu acı gerçeği kabullenmek durumundaydılar. Bir yandan vefat ettiğini, bir yandan da bayıldığını düşünüyorlardı. Yani kimileri daha önceki hafta gördük bunu. Kimileri vefat etti diyordu. Kimileri hayır vefat etmedi bayıldı diyordu. O yüzden bir yandan vefat ettiğini bir yandan bayıldığını düşünüyorlar. Yine de el birliğiyle Resulullah Aleyhisselam'ı düzeltip yatırdılar. Sevgili annelerimiz ki Sevde annemiz de bunlarla beraber. Üzerine de bir örtü örttüler. Çevresinde oturup öyle bir ağladılar ki bunu hiçbir şey ifade edemezdi. Ağlama sahnenin nerenin geçtiği her an sürekli tekrarladığım bir cümle var kıymetli dinleyenlerim. Bir vefat, bir ölüm ardından ağlama sahnesi bu. Bu vefat eden de sıradan biri değil. Yani elbette ki herkes için bir yakınının vefatı çok ağır bir vefattır ama burada Peygamber aleyhisselam yani annelerimizin bir yandan kocası ama bir yandan da peygamberleri oluyor. Yani gerçekten asla yani asla ve kat'a boşluğu dolduramayacak bir kayıp. Ağlıyorlar tabii. Peki neyi tekrarlıyorum ben? Ancak diyorum aşırı derecede çığlık atarak ağlamaktan sakınmaya çalıştılar. İşte bunu tekrarlıyorum sürekli. Eğer anlatmaya çalıştığımdan hem kendim hem dinleyenlerim bir mesajı almazsak hikaye boyutuna boğulur kalırız. Bir yakınımız vefat ettiğinde ne kadar yakınımız olursa olsun böyle çığlık atarak kendimizi dağıtarak ağlamayacağız. Sağa sola saldırmayacağız, öte beriye vurmayacağız. Yani kendimizi dağıtmayacağız. Annelerimiz de ağlıyorlar. Gözyaşları sel gibi akıyor. Ama milletin böyle duyacağı şekilde çığlık atarak ahlarla vahlarla saçını başını yolarak ağlamıyorlar. Bu arada Resulullah'ın vefatı Ayşe annemizin İnna lillah ve inna ileyhi raciun ayetini okumasıyla anlaşılınca Resulullah'ın vefatı hemen ehli beyt yani ev halkı mensupları süratli bir şekilde oraya koştular. Hazreti Ali, Hazreti Abbas, Hazreti Fadıl, Hazreti Abdullah yani ehli beyt mensupların tam o anda şimdi içeri girdiler. Resulullah vefat etmiş. Üzerine örtü örtülmüş. Annelerimiz etrafını çevrelemiş ağlıyorlar. Ehl-i Beyt'in mezarı içeri giriyorlar. Tam o anda bir ses duyuluyor. Sesin sahibini göremiyorlar. Ancak ilk taziyeyi veren bir sestir bu. Selam ve Allah'ın rahmeti üzerinize olsun ey Ehl-i Beyt diyor sesin sahibi. Selam ve Allah'ın rahmeti üzerinize olsun ey Ehl-i Beyt. Sesin sahibi hemen ardından iki ayeti kerimeyi okudu. Ayeti kerimeler fena halde hırpalanan zihin ve gönülleri yeniden inşa ediyordu adeta. Yeni nazil oluyordu sanki. Bismillahirrahmanirrahim. İnneke meyyitun ve innehum meyyitun. İnneke meyyitun ve innehum meyyitun. Zümer suresinin 30. ayeti kerimesi. Muhakkak ki sen de öleceksin ey Resulüm. Onlar da ölecekler. Diğer ayeti kerimeyi de sizlerle paylaşayım. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nefsin zâikatul mevt. Ve innemâ tuveffemne ucûrakum yevmel kıyâmeh. Femen zuhsihe anin nâri ve udkhilel cennete fekat fâz. Ve mel hayatü dünya illa meta'ul gurur. Bu ayet-i kerimede Ali İmran suresinin 185. ayet-i kerimesi. Her nefs, her canlı ölümü tadacaktır. Ve ancak kıyamet günü yaptıklarınızın karşılığı size tas tamam eksiksiz verilecektir. Kim cehennemden uzaklaştırılıp cennete konursa o gerçekten kurtuluşa ermiştir. Bu dünya hayatı zaten aldatıcı, geçici şeylerden ibarettir. Kaynakları ciddi bir şekilde taradığımız zaman bu iki ayetin okunduğunu görürüz. Resulullah vefatı üzerine sesini göremedikleri bir kişi tarafından. Rivayetlerde Hazreti Cebrail veya diğer bir melek oldu bilmiyoruz ama bu iki ayetin okunduğunu biliyoruz. Ben bunları aldıktan sonra buraya bu iki ayeti kerimeyi yani kaynaklardan şu ifadeyi kullanmak istiyorum kıymetli dinleyenlerim. Bütün hayatı ayet olanların ölümü de ayet ile oluyordu. Bütün hayatı ayet olanların ölümü de ayet ile oluyordu. Bütün neşesi ayet ile artanın hüznü de ayet ile azalıyordu. Bütün neşesi huzuru diyelim ayet ile artanın hüznü de ayet ile azalıyordu. Yine öyle olmuştu işte. Şimdi çok üzerinde durulması gereken bir sahne bu. Yeri asla ve kat'a dolduramayacak bir kayıp. Etrafını çevirmiş annelerimiz, içeri girdi Ehl-i Beyt mensupları. Ağlıyorlar. Ve Cenab-ı Hak böyle durumlarda bizim yüreğimizi nasıl böyle diri tutacak, kendimize nasıl hakim olacağımızın yöntemini bize gösteriyor. İnneke meyyutun ve innehum meyyutun. Bütün bunlar o anda yaşanıyor. Ancak şimdi zorlanacağım. Nasıl anlatayım? Ayşe annemiz de anlattı bunu aslında ama şimdi bayağı bir zor bir sahne diyeyim. Şimdi hani birini bekliyoruz. Çarşıya bir yere çıktık falan durakta buluşalım falan camide buluşalım falan parkta buluşalım duruma göre. Beklediğimiz şahsı şöyle öteye veriye bakarken birçok kişi ona benzetiriz değil mi? Yani kimi bekliyorsak kimi arıyorsak bazılarını ona benzetiriz. Ama birini beklemiyorsak yanımızdan geçse bile onu görmeyiz. Onu görmek için ona bir ilgi, bir beklenti içinde olmamız gerekiyor. Şimdi Aleyhisselam vefat ediyor. Orada yatıyor. Bir sesle ayetler okunuyor. Sonra birden Resulullah Aleyhisselam konuşuyor sanki. Ya da sahabiler gönüllerde olanı konuşturuyorlar. Bu cümleyi de ben ekliyorum. Kaynaklarda böyle geçiyor. Resulullah konuştu sanki diye geçiyor. Ben de ilave ediyorum. Ya da sahabiler gönüllerde olanı belki konuşturdular. Bilmiyoruz. Veya ardından gelen ümmet böyle düşündü. Bu da var. Peki neydi bu? Resulullah'ın mübarek sözü efendim yankılanıyor. O söz de şudur. Vellezî nefsi Muhammedun biyedih. Muhammed'in nefsini kudret elinde bulunduran Allah'a yemin ederim ki sallallahu aleyhi ve sellem le ye'tiyenne ala ehadikum yevmun ve la yerani. Gün gelecek beni göremeyeceksiniz. Le ye'tiyenne ala ehadikum yevmun ve la yerani. Gün gelecek sizden biri, hiçbiriniz beni göremeyeceksiniz. Aleyhisselam diyor. Beni göremeyeceksiniz diyor. Thumme li en yerani ahabbu ileyhi min ehlihi ve malihi ma'ahum. O zaman sizden birine beni kendisiyle beraber görmesi ona ailesinden ve malından daha sevimli olacak. Yeminle söylüyor Aleyhisselam. Bir gün gelecek beni göremeyeceksiniz. O zaman sizden birine beni kendisiyle beraber görmesi ona ailesinden ve malından daha sevimli olacaktır. Hadis-i şerif Müslim ve Buhari kaynaklı. Yani muttefakun aleyh dediğimiz hükmü var hadis-i şerifin. Şimdi ben tekrar fotoğrafı önünüze koymak istiyorum. Aleyhisselam yatırılmış, üzeri örtülmüş. Annelerimiz etrafında ki sevdaneden bahsediyoruz onların içerisinde. Diğerleri de geldiler ehli beyt. Orada ağlıyorlar. Tabii kıyameti koparmıyorlar, ortalığı dağıtmıyorlar. Ve böyle sesler duyuluyor. Bir ses daha var. Yani semalarda yankılanan kutlu bir ses. وَقْرَعُ السَّلَامَ عَلَى مَنْ غَابَ مِنْ أَصْحَابِ وَقْرَعُ السَّلَامَ عَلَى مَنْ غَابَ مِنْ أَصْحَابِ Ashabımdan burada bulunmayanlara, şu anda burada olmayanlara benden selam söyleyin. Resulullah bunu hasta ziyaretine gelince söylemişti. Şimdi ses yankılanıyor. Ya da az önce ifade ettiğim gibi sahabe-i kiram böyle düşünüyor. وَقْرَوُ السَّلَامَ عَلَى مَنْ تَبِعَنِي عَلَى دِينِي مِنْ قَوْمِي هَذَا اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. Allahu Ekber. Kıyamet gününe kadar dinim üzere bana tabi olan kavmime, kıyamet gününe kadar bana tabi olan kimselere de yine benden selam söyleyin. Ne anlıyoruz bu hadis-i şeriften? Yani bu da İbn-i Sad'ın tabakatında geçiyor. Ne anlıyoruz peki bundan? Sadece o an orada olanlara değil, bu ferman bütün ümmeteydi. Biz de asırlar ötesinden gönül dolusu bir coşkuyla cevap verelim öyleyse. Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu ya Resulallah. Evet. Resulullah Aleyhisselam vefat etmişti. Böyle bütün yüreklerde, gönüllerde hissediyoruz. Ashab-ı kiram da bu hissiyatı yaşıyorlar. Sevde annemiz de bunların içinde efendim. E tabi şimdi böyle bir büyük kayıp olunca ne oluyor? Can gidiyor, can. Yani can gitmişti. Can gidince kimde can kalır ki? İki cihan güneşi, kainatın efendisi, alemlere rahmet olarak gönderilen peygamberler peygamberi, Hazreti Ahmedi Mahmudu Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem vefat etmişti. Sadece sevgili annelerimiz değil, sadece sevde annemiz değil, bütün sahabiler onulmaz bir yara almışlardı. Sadece sahabiler değil, bütün ümmet onulmaz bir yara alıyordu. Ve bu yara durmadan kanıyordu. Ve bu yara durmadan kanayacaktı. 63 yıllık bir ömür insanlığın selameti için geçmişti. Evet efendim, sevgili annelerimiz başta olmak üzere bütün sahabiler Resulullah Aleyhisselam'ın vefatı ile çok ciddi ve çok büyük bir sarsıntı geçirmişlerdi. Çok ciddi ve çok büyük bir sarsıntı geçirmişlerdi. Ve bu sarsıntı devam ediyordu. Dur durak bilmeyen bu sarsıntı her birinin kıyametini koparmıştı sanki. Peygamberimiz Aleyhisselam hicretin 11. yılında Rabiülevvel ayının 12. pazartesi günü vefat ettiği zaman 63 yaşındaydı. Kıymetli dinleyenler. Elbette ki bütün konulara giremeyeceğiz. Biz burada sevde annemizi paylaşmaya çalışıyoruz. Hazreti Sevde annemiz radıyallahu anha diğer annelerimiz gibi büyük bir acı içindeydi. Resulullah Aleyhisselam'ın vefatı sadece annelerimizi değil, bütün sahabileri dayanılmaz acılar içine düşürmüştü. Ama dünyanın ölümlü olduğunu bildiklerinden, ölüm ile ayrılık acısına dayanmaktan başka çareleri olmadığını da biliyorlardı. Bu yüzden bütün hepsi bu dayanılmaz acı ile yaşamaya çalışıyorlardı. Sevde annemiz ise, kıymetli dinleyenlerim, diğer annelerimize ve sahabilere nazaran çok daha farklı bir konumdaydı. Öyle ki Resulullah Aleyhisselam'ın vefatı ile beraber hemen onun arkasından ölüp gidecekmiş gibi bir hazırlık içindeydi. Annelerimiz, ashab-ı kiram hangisi olursa olsun, Resulullah Aleyhisselam'ın tedrisatında yetiştikleri için elbette ölüme hazırdılar. Sürekli hazırlık yapıyorlardı ama burada başka bir durum var kıymetli dinleyenlerim. Çok dikkat çekici, çok çarpıcı bir durum var burada. Şimdi Sevde annemiz diğer annelerimizde olduğu gibi yani ona göre ibadetlerini yapmış, ona göre hayrı hasenat işlemiş, ona göre bir hayat yaşamış ve zaten de yaşı Resulullah'ın yaşıyla aynı. O da bir yandan ölümü bekliyor tabii. Fakat bunun dışında bir şey var. Hatırlatayım tekrar. Annelerimiz içerisinde Hatice anne Mekke hariç annelerimiz içerisinde en yaşlı annemiz buydu. Hatice anne hariç bir daha söylüyorum. Aleyhisselam'la aynı yaştaydı. Ve onun arkasından o vefat edince onun arkasından ölüp gidecekmiş gibi bir hazırlık içinde. Sevde annemizin böyle çok farklı bir havaya girdiğini gören diğer annelerimiz kendi acılarını bir kenara bırakıp onun yanına vardılar. Burada ben Peygamber Aleyhisselam'ın işte mübarek bedeninin yıkanması, kefenlenmesi, mezarının kazılması, defnedilmesi bunlara girmedim. Bunları Ayşe annemizi sizlerle paylaşıyorum, genişçe anlattım. Kısmen değineyim birazcık. Aleyhisselam vefat ettiğinde rivayet edilen hadisi şerif gereği peygamberler vefat ettikleri yere defnedilirler. Odasında mezar kazıldı. Oraya defnedildi. Yani şimdi Umre'ye hacca gidip Medine'ye vardığımızda Yeşil Kubbe, kubbeye bakıyoruz. Sonuçta yeşil bir kubbe. Ama o kubbe bize ne kadar tatlı, ne kadar böyle güzel, içimize nasıl okşuyor değil mi ona baktığımız zaman. Onun altında yatıyor Aleyhisselam. O yukarıda bir taş boyalı bir tane bina. Ama o artık sıradan taş, sıradan kubbe değil ki. Resulullah Efendimizin üzerindeki kubbedir o. Ona böyle bakarken, kubbeyi hadra, yeşil kubbeye bakarken sanki Resulullah'a bakarmış gibi olmuyor muyuz? Hepimiz böyle oluyoruz. Allah-u Teala tekrar tekrar oraya gitmeyi hepimize nasip eylesin inşallah. İşte onun altında yatıyor Aleyhisselam. Ben bunları geçtim. Halifeler dönemi başladı. Onu da söylemeye çalışacağım kısa kısa. Ama burada Sevde annenin durumu çok öncelikli bir yapısı var. Yani o yüzden diğer konulara hiç girmedim. Yani böyle zaten ölüme hazırlık yapıyor ama hani böyle çantayı, valizinizi hazırlarsınız. Paltoyu, parkeyi ne giyiyorsa, kışsa, yazsa duruma göre hani böyle çıkışa ayakkabı hazırlarsınız ya. Yani veya içeri bir yere. Sanki Sevde anne öyle bir şey yok da ben anlayalım diye anlatıyorum. Anlayınız diye değil. Zaten anlıyorsunuz siz de. Ben anlayalım diye anlatıyorum. Yani valizini hazırlamış. Efendim kapıyı açmış, kapının dışına koymuş. Üstü başlı giymiş, ayakkabılarını giymiş. Sanki bir yolculuk var gibi. Öyle bir hazırlık içerisinde Sevda annemiz. Kıymetli dinleyenlerim. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Yani onun durumu biraz farklı, konumu farklı derken böyle bir şey. Şimdi ben yarın bir yere gideceğim. Akşamdan valizimi hazırlayıp bir kenara koyuyorum. Bir böyle var veyahut da birkaç gün sonra bir tatile bir yere çıkacağım. Bir şey lazım olur diye bir kenara valizi koyuyorum veya çantayı. İçine şunu atıyorum, bunu atıyorum, bunu atıyorum. Ne olur ne olmaz diye. Onları demiyorum. Onları zaten bunlar hayatı boyunca yapıyorlar. Ama burada gene valiz örneği sanki doldurdu. Kapıyı açtı dışarıya koydu. Ayakkabıları dışarıya koydu. Çıkıp gidecek gibi bir hava var Sevde annemizde. Bir annelerimiz bu manzarayı görüyorlar. Yani onlar da ölüme hazırlıklı ama burada başka bir şey var. Bunu fark ediyorlar ve ne var ne yok diye onu anlamak için Sevde annemizin yanına varıyorlar. Kıymetli dinleyenlerim. Evet efendim. Sevgili annelerimiz Sevde annemizin biraz farklı bir konumda durumda olduğunu görünce efendim bir de üstelik çok böyle hemen kalkıp bir yere gidecek gibi bir durumunu görünce yanına varıp derdini paylaşmak istediler. Ne olduğunu sormaya gitmediler. Dost, dosta ne olduğunu sormaya gitmez. Dost, dostun acısını paylaşır. Paylaşmak başka, sadece sormak, konuşturmak başka. O yüzden acılar paylaşıldıkça azalır demiş büyüklerimiz. Bu bizim büyüklerimizin sözüdür. Batılıların değil. Sana bir şeyler olmuş gibi bir halin var. Ey Sevde diyorlar. Ne oldu demiyorlar. Sana bir şeyler olmuş gibi bir halin var. Ey Sevde. O da cevap veriyor. Bir yandan endişe ve korku içindeyim. Bir yandan da ümit ve sevinç içindeyim. Zaten belli oluyor değil mi yani ifadesinden? Bir yandan endişe ve korku içindeyim. Bir yandan da ümit ve sevinç içindeyim diyor. Hayırdır inşallah diyorlar. Uyusam da uyansam da hep onu düşünüyorum. Uyusam da uyansam da hep onu düşünüyoruz. Onlar da yürek yangınlarını dile getiriyorlar. Bu konuda hepimiz aynı durumdayız ey sevde. Bu konuda hepimiz aynı durumdayız ey sevde. Resulullah Aleyhisselam'ı düşünmeyenimiz var mı ki? Böyle cevap veriyorlar. Ama Sevda anne diyor ki, ben sizden çok daha farklı bir şekilde düşünüyorum ama. Ben sizden çok daha farklı bir şekilde düşünüyorum ama. Merakla bu sefer soruyorlar. Nedir bu farklı şey? Benim kolum uzun hanımlar. Tok bir sesle söylüyor. Kolunu gösteriyor, uzunca uzatıyor. Benim kolum uzun hanımlar. Ağlıyor tabii. Subhanallah. Hepsi birden. Subhanallah diyen hanımlar durup birbirine bakmaya başladılar. Sevda annemiz benim kolum uzun dediği andan itibaren sesleri, solukları bir anda kesildi. Tabii şimdi siz de merak ettiniz ne alakası var. Resulullah Aleyhisselam'ın ne buyurduğunu unuttunuz mu yoksa dedi Sevda annemiz. Resulullah Aleyhisselam'ın ne buyurduğunu unuttunuz mu yoksa? Onun buyrukları unutulur mu hiç ey Sevde? Onun buyrukları unutulur mu hiç ey Sevde? Benim aklımdan bir an bile çıkmıyor ama. Onun o meşhur sözünü düşündükçe yola çıkmak üzere olan birinin eşyalarını toplaması gibi ben de öyle bir hazırlık içindeyim işte. Şimdi kafaları karışmasın. Ya hocam kolu uzun dedi. Yani ne alakası var? İşte sabır biraz sabır. Ayşe anne soruyor. Resulullah Aleyhisselam tam olarak ne buyurmuştu peki ey sevde? Şimdi kolu uzun gelecek. Resulullah Aleyhisselam tam olarak ne buyurmuştu peki ey sevde? Sevda anne bir yandan Ayşe annemizi ve diğerlerini seviyor. Bir yandan da Ayşe annemizin çok üstün meziyette olduğunu biliyor. Özellikle Kur'an ve hadis konusundaki otoritesini de biliyor. Beraber yaşıyorlar. Sen varken hadis rivayet etmek benim ne haddime ey Ayşe? Karşılıklı muhabbeti görüyor muyuz? Hep böyle anlatırken aralarında çekişmeler olurdu, sürtüşmeler olurdu. Olmayan dönem var mı? Bunları niye görmüyoruz? Sen varken hadis rivayet etmek benim ne haddime ey Ayşe? Ayşe annemize estağfurullah diyor. Estağfurullah. Sedane tekrar ısrar ediyor. Yüreğimi yerinden oynatan o düşündürücü hadisi sen nakleder misin ey Ayşe? Yüreğimi yerinden oynatan o düşündürücü hadisi sen nakleder misin ey Ayşe? Ayşe annemiz hemen tabii demiyor tabii. Ne diyor? O gün hepimiz oradaydık. O gün hepimiz oradaydık ve beraberdik. Sadece ben değil, hepimiz biliyoruz yani. Böyle deyince diğer anneler de Ayşe anneye bakıyorlar. Sevda anne diyor ki bak şunlara. Bütün herkes senin rivayet etmeni istiyor ama. Bu durumda Ayşe anne de büyük bir tevazu içerisinde hadisi rivayet ediyor efendim. Ama şöyle bir giriş yapıyor. Sizleri kırmama adına rivayet edeyim öyleyse. Deyip diyor ki Resulullah Aleyhisselam'ın yanındaydık hep beraber. Muhabbet ediyorduk. Konuşuyorduk. Bu muhabbet esnasında içlerimizden biri, bunun ismi verilmiyor hangisi işte. Resulullah'a değişik bir soru sordu. Soru da şu. Ya Resulallah, senin vefatın ardından, yani gün gelirsin ölünce, vefatın ardından ilk defa vefat edip sana hangimiz kavuşacağız? Yani senden sonra senin peşinden önce hangimiz geleceğiz? Böyle sordular diyor. İçimizden biri. Aleyhisselam hepimize tek tek baktı diyor. Tebessüm etti. Sonra Sevda anneye baktı. Şöyle buyurdu. Etvalukunne yeden. Eli kolu uzun olanınız. Biz önce birbirimize baktık. Aynı soru bir daha soruldu. Senin vefatının ardından ilk defa vefat edip sana hangimiz kavuşacağız ya Resulallah? Sorunca o da tebessümle beraber bu sefer şöyle buyurdu. İkinci biraz daha uzunca. Esra'u kunne lehekan bi etvalu kunne yeden. Benim vefatımın ardından sizden ölüp de bana ilk kavuşacak olanınız eli uzun olanınızdır. Eli uzun olan, eli kolu. Ayşe anne devam ediyor. Resulullah Aleyhisselam böyle buyurunca biz de kollarımızı ölçmeye başladık. Biz birbirimizin elini kolunu ölçerken Resulullah Aleyhisselam da bize bakıp tebessüm ediyordu. Ölçtüğümüzde en uzun kol Sevde annenin çıkmıştı. Tabi anne biz diyoruz. O Sevde'nin diyor. Değil mi? Evet diyor Sevde annemiz. Biz de bu söz üzerine kollarımızı ölçmüştük. En uzun kol da benim kolum çıkmıştı. Evet diyorlar. Öyle olmuştu. Resulullah Aleyhisselam vefat ettiğine göre ben de onun ardından yolcuyum demektir. İşte bunu düşünüyorum hanımlar. Hadise bu kıymeti dinleyenlerim. Resulullah Aleyhisselam vefat ettiğine göre ben de onun ardından yolcuyum demektir. İşte bunu düşünüyorum ey hanımlar. Ne desinler şimdi? Öyle soru soruldu. Kolu uzun, boyu uzun ya. O yüzden kolu uzun. Yani bir sakatlık yok. Yüce Allah hepimiz için her şeyin hayırlısını ihsan buyursun inşallah. Hepsi inşallah, inşallah, inşallah diyorlar. Sevda annemiz her an ölüme hazır bir şekilde yaşıyordu. Sahabilerin hepsi genelde öyle hareket ediyorlardı. Ölümün ne zaman ve nerede geleceği belli değildi çünkü. Bütün mesele ölüme sürekli hazırlıklı olmaktı. Evet efendim. Peygamberlerin sonuncusu olan Resulullah Aleyhisselam'ın vefatı ile nübüvvet dönemi sona ermiş, peygamberlik dönemi. Bundan sonra peygamber gelmeyecekti artık. Bundan sonra peygamber gelmeyecekti artık. Biliyorsunuz yani Resulullah Aleyhisselam son peygamber. İslam tarihinde İslam'ın ilk halifesi olarak Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'ın seçilmesiyle 4 büyük halife dönemi başlıyordu. Ve şimdi Sevde annemiz bu dönemi yaşayacak. Yani halifeler dönemini. Resulullah Aleyhisselam'dan sonra yönetime geçmek kolay bir şey değildi tabii. Nübüvvet döneminden hilafet dönemine geçişte ciddi boşluklar olacağı kaçınılmazdı çünkü. Hazreti Ebubekir radıyallahu an halife olur olmaz hemen icraatlara başladı. Her şeyden önce birlik ve beraberliği sağlamaya çalıştı. Medine'nin güvenliğini en üst düzeye çıkarmak için çokça tedbirler aldı. Resulullah Aleyhisselam'ın vefatı yayıldıkça Medine'ye bazı dış güçler saldırı planlıyorlardı. Hatta Resulullah hayattayken Gassani ordusu saldırmak için sürekli fırsat kolluyordu. Şimdi vefat etti. O yüzden Hazreti Ebubekir önce şehrin güvenliğini sağladı. Bu güvenliğini sağlamakla beraber Hazreti Halife yani güvenliği en üst düzeye çıkardı. Ama bu arada annelerimiz için de çok özel tedbirler aldı. Annelerimiz için çok özel tedbirler aldı. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh. Bu konuda çok farklı, çok geniş rivayetler var. Onlara girmeyeceğim çünkü Sevde anne işlemek için. Ama yapılan bazı icraatlardan da bahsetmek durumundan tedbiri söyleyip geçelim önce. Bunlar şu. Şimdi uç noktalara işte zaten vardı Resulullah döneminde onları biraz daha artırdı yani güvenliği artırdı. Olağanüstü bir durum ortaya çıktı çünkü. Yani şehre giriş çıkışları tutturdu yani kontrol altına aldırdı yani giriş çıkış yasaklamadı. Kontrol altına aldırdı şehre giriş çıkışları. Annelerimizin zaten evler yan yana evlerin etrafına da çokça sahabiler yerleştirerek yani onlara bir hakaretin bir taarruzun meydana gelmemesi için çok ciddi tedbirler aldı. Diğer taraftan da Resulullah Aleyhisselam sefere gönderecekti Usame bin Zeyd'i. Hazırlanmıştı, sancağı vermişti, onu komutan tayin etmişti fakat vefat etti. O gidinceye kadar Hazreti Bekir Resulullah'ın tayin ettiği bu komutan emrindeki orduyu da görevine gönderdi. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın hayatının sonlarına doğru türeyip peygamberlik iddiasında bulunan sahtekarlara karşı harekete geçti. Geçen derste bu konuda biraz bilgi verdim. Ve o kelimeyi tekrarlamak istiyorum. Kitaplarda maalesef bazılarına böyle yanlış geçmiş. Yalancı peygamberlerle mücadele. Yalancı peygamberler. Böyle deyimler geçmiş yalancı peygamberler. Yalancı peygamber deyimi yanlıştır. Ya gafleten hata yapılıyor ya da altında bir ihanet var. Neden? Şimdi yalancı ne demek? Yalan söyleyen demek. Ben şimdi hocayım. Yalancı hoca. Ne demek? Hocayım ama yalan konuşuyorum. Yalancı peygamber. Peygamber ama yalan konuşuyor. Bu mana çıkmaz mı? Çıkar. Ne demek gerekiyor? Peygamberlik iddiasında bulunan sahtekar. Yani yalancı hoca, yalancı doktor, yalancı polis, yalancı öğretmen mümkündür. Allah muhafaza yani Allah affetsin hepimizi. Hatalarımız var böyle ama yalancı peygamber deyimi çok çirkin bir deyimdir. O yüzden peygamberlik iddiasında bulunan sahtekarlar. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın hayatının sonlarına doğru türeyip peygamberlik iddiasında bulunan sahtekarlara karşı harekete geçti. İrtidat hareketleriyle ridde olaylarını bastırmak için en sert tedbirler alıp uyguladı. Yemame Savaşı ile Müseylimetül Kezzab sahtekarını ve adamlarını ortadan kaldırdı. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh. Resulullah Aleyhisselam hayattayken sürekli vahiy geldiği için Kur'an-ı Kerim'i bir kitap haline getirememişti. Ama nazil olan bütün sure, bütün vahiy, bütün ayetler apaçık belli olacak şekilde çeşitli yazı malzemelerine göre yazılmıştı. Vahiy katipleri tarafından bizzat Resulullah bunları yazdırmış, sure sure sıraya koydurmuştu. Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Zeyd bin Sabit'in başkanlığında oluşturduğu ciddi bir kurul vasıtasıyla Kur'an-ı Kerim'i bir kitap haline getirdi. Musaf adı verilen bu çalışma Kur'an-ı Kerim'in kitap olarak verilmiş ilk şekliydi. Resulullah Aleyhisselam'ın hayatında olduğu gibi hilafet döneminde de bütün gücüyle toplumun salahı için çalışan Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh bütün herkesin kendisinden razı olduğu ilk halife idi. Diğer annelerimize çokça infakta, destekte, yardımda bulunduğu gibi Hazreti Ebu Bekir, Sevde annemize de bunu sürdürüyordu. Şimdi burada bir hadiseyi söylemek istiyorum kıymetli dinleyenlerim. Ben buraya bıraktım bu konuyu. Vefatta demeyip burada işleyeyim biraz diye, iyi anlaşılsın diye. Hangi kitabı elinize alırsanız, hangi hatibi dinlerseniz, yani bu akademisyen de olsa, vaaz sohbet yapan sohbetçi de olsa, kim olursa olsun yani, Resulullah'ın vefatıyla beraber onun zühdi hayatından örnek verirken şu cümleyi kullanırlar. Resulullah Aleyhisselam dünyalık namına bir tek kuruş bile bırakmadı. Hiçbir şeyi bırakmayarak mal mülk vefat etti gitti. Bu cümle yanlış değil ama eksik. Eksik olan ne? Resulullah Aleyhisselam vefat ettiği zaman 9 tane hanımı hayattaydı. Hiçbir şey bırakmadı. Onlar ne yiyecekler? Neyle geçinecekler? Hanımın yeme, içme, geçinme, barınma tüm sorumluluğu, mükellefiyeti erkeğe aittir. Onu karşılamak zorundadır erkek. İslam bu görevi erkeğe vermiş. Böylece yani öldüğü zaman hanım dul kaldığında kimseye muhtaç olmayacak. Aleyhisselam onca nasihatlarında, sözlerinde bunları çokça ifade ettiği halde, hatta Mekke fethinde ya da Veda Haccı'nda iki var, hangisi tam emin ravileri karıştırıyor, ben de karıştırıyorum tabii ki. Sa'd ibn-i Vakkas ağır hastalanmıştı. Resulullah Aleyhisselam ziyaretine gitti. Gerçekten ağır hastaydı. Vefat etti edecek yani o durumda. Dedi ya Resulallah, benim pek fazla çoluğum çocuğum yok. Birkaç tane kızım var sadece ama çok malım mülküm var. Zengin bir adamım ben. Görüyorsun ağır hastayım, vefat edeceğim. Tabii böyle rahat konuşamıyor. Hasta. Bütün malımı fakir fukaraya tasadduk etmek istiyorum dedi. Bütün malımdan sıyrılmak, fakir fukaraya tasadduk etmek istiyorum dedi. Hazreti Sa'd bin Ebi Vakkas radıyallahu anh. Aleyhisselam hayır buyurdu. Hayır hayır. Aileni, çoluğunu, çocuğunu başkasına muhtaç bırakman doğru değildir. İlla tasadduk edeceksen üçte bir. Üçte bir. Gerisi ailenin olsun. Bunu söyleyen Peygamber aleyhisselam ve Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenu lime tekulune ma la tef'alun. Ey iman edenler, yapmadığınız şeyleri niçin söylüyorsunuz ayetine rağmen? Ailelerini, hanımlarını muhtaç bir durumda bırakır mıydı? Şimdi Hazreti Ebu Bekir halife oldu. annelerimizin geçimlerini üstlendi. Bu doğrudur. Bu yanlış değil. Ama yani Resulullah bir şey bırakmayınca halife mecburen onları da artık geçindirecek. Öyle değil. Tamam, devleti yönetenin böyle bir görevi var ama bu kadınların kocasının önce böyle bir görevi var. Ondan sonra diğeri gelmesi gerekiyor kıymetli dinleyenlerim. İşte bu incelik maalesef incelliği şekilde, yani incelik olarak anlaşılmıyor. Peygamberimiz aleyhisselam hayattayken hanımlarına belli geçimlikler tahsis etmişti. Bunun en meşhurlarından bir tanesi Hayber gelirleri idi. Ve Hayber gelirinden her annemizin payı vardı. Fedek arazisi var. Oranın da gelirleri var. Onlardan da annelerimize aleyhisselam pay ayırmıştı. Ve çok rahat bir şekilde geçiniyorlardı. Ancak peygamberler miras bırakmazlar. Peygambere varis olunmaz. Onun bıraktığı beytül maldır. Devlete aittir. Hadis-i şerifi gereği bu mallar mülkiyet olarak annelerimizin değildi. Ancak yaşadıkları sürece bu mallardan istifade edecekler. Hangisi ölürse onun payı devlete kalacaktı. O yüzden Sevde annemize de ayrılan pay var. Halife vazifeye gelince bu payları tekrar gözden geçirdi. Kendisi de biraz eklemeler yaparak sevgili annelerimize bu geçimliklerini sürdürdü. İşte Sevde annemiz de Resulullah Aleyhisselam'ın onlara geçimlik olarak bıraktığı o mal mülkten hayatını sürdürüyordu. Ancak kendi el emeği de vardı. Onu da biraz sonra tekrar söylemek istiyorum. Ancak bu biraz sonrayı da haftaya bırakmak durumundayım. Çünkü yine sürem doldu. İnşallah haftaya kalan bölümü de sizlerle paylaşmak, o muhabbet gülistanından güller devşirmek arzusuyla, ümidiyle burada sohbeti noktalıyor. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum kıymetli dinleyenlerim.